ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu.
ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar konuğu Ahmet Ekin ile birlikte programımız kaldığı yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Hocam güzel şeyler söyledin. Bir kere en çok kafamda oluşan manzara şuydu. Bu tarz olaylara hazır olanlar ve hazır olmayanlar diye ikiye ayırdın. Hazır olanların zaten yapacakları şeyleri çok iyi bildiklerini söyledin. Bazıları hazır değilse de yeni normale zaten geçmekte güçlük çekeceğini söylemiştin. Ve hazır olmayanların bir parça daha fazla çalışarak belki de ya da daha farklı bir bakış açısı kazanmaları gerekiyor. Aslında pandemi gelmeseydi, 11 Mart diye bir olay yaşamasaydık, dünya böyle bir krize girmeseydi, yine ülkemiz ya da dünya benzer davranışlarını gösterecekti. Yani bir Ramazan vardı, işler gene durgunluğa düşecekti. Ülkemizden bahsediyorum. Arkasından bir bayram gelecekti, onun gösterdiği bir takım beklentiler olacaktı. Sonra yaz gelecekti, yaz gene geldi ve önümüzde de işte önümüzdeki ayın sonunda da Kurban Bayramı var. Gene onun bir modu var, ona girilecek. Peki pandemiyle birlikte bunlar tabii derinlemesine daha da sıkıntıya soktu. Ama zaten yaşanacak sıkıntılar vardı. İşte yazın işi düşenler, işlerinin verimliliği düşenler, kışın işleri artanlar, sezonluk çalışmalar vesaire gibi. Şimdi burada acaba bu pandemiye girip fakat bu işi iyi öğrenenler hiç pandemi yaşamamış gibi devam mı etmeli? Yani soruyu sorarken kendim bile içimden hayır diye bağırıyorum ama gene de sizden duymak istiyorum. Yoksa ya şey gibi bu hani arazi vitesi bir aracınız var. Girdiniz taşa toprağa dağın duğun duğun girdiniz. Asfalta girince çıkınca tekrar asfalta. Az önce girdiğiniz yolun çok büyük bir esprisi yok. Arabanızda hiçbir etki bırakmaz çünkü. Arazi arabası. Ama normal binek bir arabayla araziye girdiniz, dağın, duğun, altı vurdu, üstü vurdu, normal asfalta çıktın, araba başladı teklemeye. Büyük ihtimalle karteli deldin, bir şeyler delindi altta. Şimdi hangi durumdayız? Acaba bu işe arazi aracı gibi güçlü girenler asfalta çıktıklarında devam mı etsinler? Yoksa asfaltta da tekrar bir kontrol mü etsinler kendilerini? Bilmedikleri bir yerden delikler çıkmış olabilir mi? Ne diyorsun hocam bu konuda?
Burada düşüncem şudur benim de. Burada aslında firmalarımız yeni bir durumla karşılaştı. Hani bu değişkenlere hazır olmak, belirsizliklere hazır olmak demiştik ya. Burada tamam yola çıktı bazı firmalarımız. O firmalar o zaman aynen devam etsin mi? Ben bunu tavsiye etmiyorum. Orada çünkü ekonomi makro bir süreç. Sen tamam hazır olabilirsin ve sektöründe güzel işler yapmaya devam etmiş olabilirsin bu süreçte. Hatta güçlenerek dahi çıkmış olabilirsin. Lakin burada ekonomiye baktığımızda ekonomi aslında tesbih tanesi gibi düşünebiliriz. Bir yerlerdeki bozulmalar eninde sonunda farklı bir yerden tekrar gelip seni vurabiliyor. Bir yerdeki bir dişlinin bozulması başka bir yeri eninde sonunda etkileyebiliyor. Hani benden sonrası tufan anlayışı zaten yanlış ve hatalı bir yol olacaktır burada. Burada neye dikkat etmek lazım? Bir defa vizyonlarının, hedeflerinin, operasyonlarının baştan aşağı şöyle bir tekrar bir incelenmesinde, geliştirilmesinde biraz fayda görüyoruz açıkçası. Yani tamam sen düz yola çıktın, otobana çıktın. Peki çıktın da şu anki durum gerçekleri, sektörün sunduğu fırsatlar, dünyanın sunduğu şartlar, risk faktörleri dünkü risk faktörleri değil. Fırsatlar da dünkü fırsatlar değil. Sen hiçbir şey yokmuş gibi hedefler koymuştun, risk faktörleri düşünmüştün. Ama şu anda senin birçok başka sektör çökmüş, batmış durumda. Senin müşteri kitlen, onlar da sonuçta psikolojileri bozuldu kimsenin hiçbir şey bozulmasa. Burada yeni durumla ilgili yine arkadaşlarımıza, yine şirketlerimize ister hayırlı bir şekilde, olumlu bir şekilde çıksın bu süreçten, ister zorlansın. Dediğimiz gibi ekibin, stratejilerinin, müşterilerinin dayanıklılığını artırıcı taktikler üretmelerini önemserken diğer taraftan vizyonlarını, hedeflerini bir güncellemelerini burada tavsiye ediyoruz. Yani yeni fırsatlar var belki. Belki sen şimdi...
Tam yerine geldi, senin sözünü de kestim ama yani bu çıkışta hiçbir şey olmamış gibi değil ama böyle bir şey hayal ediyorum. Yani şimdi o savaştan çıktı, o pandemiden çıktı, o sıkıntıdan, o krizden çıktı. Borçla, harçla, devlet desteğiyle bir şekilde çıktı. Yeni normal dediğimiz yere geldi. Hayat ama akıyor. Yani akan bir hayat var. Mesela şu anda bir sürü KOBİ'miz sıkıntılı günler yaşıyor. Ama önümüzde de onları tekrar hayata geçirecek unsurlar var. Yani ben hep yıllardır şunu savunmuşumdur. Bir sektörde çalışıyorsanız sektörün dinamiklerinden vazgeçmemeniz lazım. Nedir sektörün dinamikleri? Fuarıdır, medyalarıdır, hani eğitimlerdir, danışmanlıklardır, ondan sonra konferanslardır, değil mi hocam? Yani böyle sektör dinamiklerini terk etmemesi lazım insanların. Ya buralarda tasarruf yapacağım diye hata yapmamalı. Yani şirkette çay içmeyi yasakla ama fuara gir arkadaş. Yani yemeği kaldır şirkette, pişirme, ticket dağıt ama fuara gir. Çünkü orası sana para kazandıracak. Personelin bir kısmını evden çalıştır, bir kısmını getirttir ama fuarı kaçırma. Ama dergiye ilan vermeyi kaçırma. Çünkü o dinamikler seni bir yere taşıyacaklar. Ne diyorsun hocam burada? Burada büyük ihtimalle firmalar bu yeni çıkışta bu tarz aktiviteleri de erteleyeceklermiş gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şimdi burada eğer zaten dünya bir anda sanki stop etmiş gibi oldu biliyorsunuz. Bu süreçte çarklar sanki bir anda durmuş gibi oldu. Ve bu süreçte tamamen durmuş firmalarımız gözden ırak, gönülden ırak bir konuma düşmeye hazır olsunlar. Ve aslında bu bahsetmiş olduğun biraz aslında belki ticari olarak onlara çok fazla istediklerini hemen veremeyebilir belki. Ama o fuar diyorsun, görünme diyorsun, bulunabilirlik diyorsun. En azından yıkılmadık, ayaktayız, sağ kaldık. Bu süreçten güçlü çıkacağız merak etmeyin mesajını vermeleri, insanlara ve şirketlerine, çalışanlarına, tedarikçilerine güven vermeleri açısından çok kıymetli. Çünkü çalışan da zor anlarda belli standardını koruyabilen şirketlere daha sonra daha çok güven duyacak. Müşterisi de zor durumlarda sallansa bile düşmeyen, ayakta dimdik durabilmiş firmalara yarın daha çok güven duyacak. Bu insan psikolojisinde var. Kime daha çok güvenirsin? Zor şartlarda seni terk etmene daha çok güven duyarsın veya bir şekilde oradan güçlü çıkana daha çok güven duyarsın. Tedarikçiler, müşteriler, iç müşteri dediğimiz çalışanlar, hissederler hepsi aslında burada göz önünde olabilen, hayatını sürdürme noktasında kararlılık sergileyen şirketlere karşı daha fazla güven duyma eğilimine gireceklerdir. Burada bir de şöyle bir kavram var. Bir sermayeden bahsederken herkesin aklına maddi kavramlar gelir. Bir de bizim psikolojik dediğimiz bazı sermayemiz var. Bu sermayelerden çok da fazla tasarruf etmemek lazım. Nedir bunlar? Senin çalışanlarının mutluluğu, senin çalışanlarının yarına umutlu bakış açısı, öz yeterlilik dediğimiz kavramlar. Hani bir nevi manevi anlamda bizi ayakta tutan gerçekler aynı şekilde bizim yine iç dünyamızın, psikolojik olarak şirketlerimizin, çalışanlarımızın, sermayedarlarımızın, müşterilerimizin hepsinde var olan kavramlar ve hepsi umut istiyor. Hepsi ümit istiyor. Hepsi yarın daha güzel olsun için uğraşıyor. Bu durumlarda her şeyden vazgeçip tamamen içine çekilmiş firmalar aslında çalışanlarından, müşterilerinden, tedarikçilerinden, hissedarlarından umudu gizli gizli bilerek ya da bilmeyerek çekiyor. Çok tehlikeli bir şey. İnsanların umudu alırsanız geride canlı kalmıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada biz insanlara umut vermeyi, ümit vermeyi, yarınlarla ilgili planlar kurabilmeyi, kısa vadedeki durumumuz, dönüş planımız, orta vadeli dönüş planımız, uzun vadeli dönüş planımız, insanlar belirsizliklerden kaçıp önünü görebildiği takdirde stratejik eylem planları bu yüzden çok önemli. Göz önünde olabilmek bu yüzden çok önemli. İnsanlara eğitim yatırımları ile yarını hazırlamak bu yüzden çok önemli. Anlatabiliyor muyum? İnsanların zaten bu süreçte ufukları çok daraldı, korktu, evet. Bir odaya çekildi. Koca insan dünyaya sığmayan adam bir evindeki bir odaya, bir telefonu, bir televizyonuyla sınırlı kaldı. Buraya çekildi. İnsanların önünü açmak, biraz perdeleri kaldırmak için bu stratejik görünürlük, stratejik eylem planları, stratejik çabalar, psikolojik sermayelerin artırımı, bilişsel bilimle eğitimin daha da yüksek ve gerçekliğe uygun bir şekilde sunulması aslında bunlar çok önemli kavramlar ve biz şirketlerimize aynı şekilde bunlardan vazgeçmeyin diyoruz. Burada birkaç cümle daha edebilirim aslında istersen. Hani burada birkaç şunu da mutlaka arkadaşlara verilmesini tavsiye ediyoruz. Tam önemli çünkü çok boyutlu düşünme dediğimiz kavramların aslında artık standart olarak herkese verilebilmesi gerektiğini burada paylaşıyoruz. Artık lütfen çalışanlarınızın sadece işini iyi yapan kısmıyla ilgilenmeyin. Tabii ki işini iyi yapacak. Bunun için para alıyor zaten. Aynı zamanda çok boyutlu düşünebilen bireyler olmalarını sağlamamız bizim yarın oluşabilecek belirsizlik, kayganlık atmosferlerini yönetebilmemiz açısından çok kıymetli. Dedik ya, bugün hazırlarsan ekibini, yarın problem yaşadığında full hazır bir ekiple bir sıkıntıya girmek var. Ne yapacağını bilmeyen yönetim ekibi, çalışan ekibiyle eyvah diyen bir ekiple bir sıkıntılı atmosfere girmek var. Adada zaten siyahla beyaz dağlar kadar fark olacaktır. Ekibin seçilmesi, ekibin yönetilmesi, görevlerin dağılması, bunların hepsinin baştan aşağı yeni sisteme göre, yeni ortama göre dizayn edilip tüm işe alım politikalarından eğitim ulaşım biçimlerine, performanstan terfilere, tüm bu kavramların bir güncellenmesi hedefler doğrultusunda bizim yine önerdiğimiz, şiddetli önerdiğimiz kavramlar arasında. Yani artık vizyonumuza çok hızlı adapte olabilen çalışanlara sahip olmamız şu an esas değer. Hani bizim en büyük sermayemiz insandır deriz ya mesela, böyle beylik cümleler etmeyi çok severiz. Tamam, tabii ki insan kaynağı bizim en önemli kaynağımız ama artık o insan kaynaklarının da mesela hani kaynak yapması gerekiyor. Gerçek anlamda birleştirmesi gerekiyor. Kaynak ne yapar? Koca koca demirleri birleştirip gemileri yürütebilir ya. Burada aslında insanı öyle bir birleştirmeliyiz ki hedefimize, takımımıza, sektörümüze, eğitimle, bilinçle, moral motivasyonla, stratejik çabalarla, eylem planlarımızla, finansal dayanıklılığımızla, dün iş yapış biçimlerimiz, yöntemlerimizin aynısını bugün yaparak yarın başarı beklemek açıkçası biraz boş beklenti olacaktır. Yani benim de hep de yıllardır bir motto gibi paylaştığım söz de şudur: her şeyi aynı yaparak her şeyden farklı sonuç beklemek ahmaklıktır derim ben yani. Hani bu süreci iyi okumak, iyi anlamak, sakince okumak, sakince anlamak ve altyapımızı, üst yapımızı, teknolojimizi, finansımızı, yeteneklerimizi, liyakatımızı, stratejik eylem planlarımızı bir güncelleme atıp, çok güçlü bir şirkette olsak, zayıf bir şirkette olsak bir güncelleme atıp kendi mevcudumuzu çok daha sağlıklı ve çok daha üst seviyelere çıkartmak çok kolay. Yeni fırsatlar, yeni imkanlar, sanki yarış yeniden başlıyor. Çok büyük bir güç aslında bu. Hani belki eskiden küçük bir firma, evet, güçlü bir firmaya yetişemiyordu belki ama şimdi sanki oyun durdu. Herkes yeniden bir startup'a geldi. Hadi arkadaşlar, herkes oyun yeniden başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi hızlı davran, çevik davran, çevik uyum sağla, hızlı uyum sağla, yenilen, geliş. Hani eski köhneliğini, ataletini, 1980 model yönetim anlayışıyla artık pandemi sonrası bir dünya yönetemeyeceksin. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra 2020'yi sanki taş devri gibi anacağımız zaman dilimlerine doğru çok güçlü bir giriş yaptık. Dolayısıyla bu sürece iyi hazırlanan küçük firma yarının kazanımı. Bu süreçlere iyi hazırlanan büyük firma yarının uluslararası markası. Yani herkes önündeki fırsatların farkına varsın, bir silkelensin, her şerden bir hayır da doğabilir. Tabii ki kayıplar, maddi kayıplar, insan kayıpları, bunlar hakikaten üzülmemek imkansız. Her vicdanlı vatandaş, dünya insanı olarak, ama diğer taraftan da insana yakışan artık ayağa kalkıp bu süreci maksimumda kendime, şirketime, topluma, ülkeme, dünyaya yaraşır bir şekilde nasıl kullanabilirim? Biz insanın en büyük özelliği hemen yeni bir kalıba geçebilme becerimiz. Ama bunu bilinçli yapabilenler derhal bu süreçten büyük ve güçlü kazanımlar elde etme noktasında ciddi avantaj sağlayacak. Bu süreçte eskisi gibi bir bakalım, bir bakalım, bir olsun, bir düşünelim, bir yapalım. Kararsız olanlar, stratejik davranmayanlar, bugünkü cümlesini yarın bozanlar, ekibine gerçekçi bir şekilde maddi ve manevi değer vermeyenler, bilişime, teknolojiye, müşterisinin beklentisine gerçekçi bir şekilde önem vermeyenler, yeniliğe, Ar-Ge'ye, inovasyona, farklılık üretmeyi çok da önemsemeyenler, kusura bakmasın ama yarın ciddi anlamda üzüldüğü vakit bizi kimse uyarmadı demesin. Yani yıllardan beri senin gibi, benim gibi, belki birçok ki bu olanlarda çalışan insanlar zaten ağzımızda, dilimize tüy bittiğimiz de oluyor. Yani hep Sonra telefonuna geliyor. Ahmet hocam bunları 5 yıl önce siz söylüyordunuz. 7 yıl önce paylaşmıştınız. Arkadaş biz kahinlik yapmıyoruz. İşimiz bu. İşimiz bu. Yani bir araba ustası arabanın motorunun sesini dinleyip parçalarını inceleyip yılların verdiği deneyimiyle bu araç seni şu kadar kilometre daha sağlıklı bir şekilde götürür ama sonra problem çıkartır diyor. Kahinlik yapmıyor. Mevcut durumu doğru gözleyebildiği için buradan sana bir öneride bulunuyor. Bizim de yaptığımız iş aslında bu bir taraftan baktığınız vakit. Biz de burada nacizane dilimizin döndüğü kadar, sesimizin ulaşabildiği kadar, becerebildiğimiz kadar kendimizi sürekli güncellemeye çalışıp toplumumuza, ülkemize, insanımıza, dünyaya bir faydamız olabilir mi?
Evet.
Bizim de faydamız evet, bu yönde. Yani bir faydamız olursa, bir kişi daha az işten çıkartılırsa, üç kişi daha fazla istihdam sağlarsa, burada da stratejik anlamda, bilinç anlamında, eylem anlamında bizim de küçük faydamız olursa ne mutlu bize arkadaş. Yani dünyada milyonlarca insan evet, işsizlik yapılacak şimdi.
Hocam şöyle bir şey var. Şimdi yıllar önceydi böyle Çengelköy'de deniz kenarında böyle bir piknik gibi bir şey yapıyoruz. Ailece gittik orada duruyoruz. Ben de balık tutanları seyrediyorum. Ve balık tutanları izlerken baktım ki herkes oltayı salmış ve bakıyor. Bakınıyor yani öyle gelen giden yok. Hiç kimsenin oltasında bir hareket yok. Sonra bir baktım böyle boğazın akış hızı, akış yönü yukarıdan aşağı doğru olduğu için bazı yerlerde. Orada da öyle galiba. En baştaki yani böyle denize baktığımda en sağdaki adam böyle bir kıpırdanmaya başladı. Oltaya bir şeyler geldi çekiyor falan böyle. Bir baktım onun yanındaki de aynı hareketleri yapıyor. Onun yanındaki de böyle bir 6 kişi 7 kişi dizilmiş hani böyle birer metre arayla. Ve hepsi bir anda bir panik halinde bir şeyler çektiler, kovalara koydular. Eşleri geldi yardım etti falan böyle bir 15 dakikalık falan bir sürede. Sonra oltalar tekrar atıldı, tekrar beklemeye başladılar. Dedim ki böyle baktım sonra dedim ya bu aynı kriz dedim yani. Öyle bir şey ki yani bir yerden bir geldi ve bir anda herkes onun içine yerleşti. Hani bir kişiyi vurmadı, hepimizi birden vurdu. Evet. Balık tutmakla krize bakış aşağı yukarı aynıydı. İşaret geldi. Yeni bölüme geçeceğim hocam. Bu konuyu da konuşuruz. Pandemi de aynı şeyi yaşattı bize ama pandemide bütün okyanus, bütün denizde balıklar bir anda bitti. Sıkıntı oradaydı. Üçüncü bölüme geçeceğim. Kısa bir anons geçiyorum müsaadenle hocam. ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programımız konuğum Ahmet Ekiz'le birlikte kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin.